Ayrım 13. İsyanım onlara değil, dünyanın yazgısına ve bu yazgının karşısında düştüğümüz çaresizliğe. Sabaha kadar gözümü kırpmadan debeleniyorum yatağımda. Dünya ile ilk tanıştığımız günden şu ana kadar yaşadıklarımız ve paylaştıklarımız kare kare geçiyor önümden. Kızmaya çalışsam da kızamıyorum. Onu bu noktaya getiren nedenlere lanet ediyorum yalnızca. Çevresinde kim varsa hepsini suçluyorum. Annesini, babasını, cici annesini, cici babasını, kardeşlerini, nişanlısını, hatta kendimi. Herkesin az ya da çok payı var bu sonuçta. En masum olan dünyaymış gibi geliyor bana. Onun çocuk saflığındaki bakışlarıyla buluşturduğum kirpiklerim yavaş yavaş ağırlaşıyor. Gün ağrırken pembe düşlerden çok kabusların baskın çıktığı huzursuz bir uykunun kollarına teslim ediyorum. Öğlene doğru ancak uyanabiliyorum. Üzerimden silindir geçmiş sanki. Ruhsal yorgunlukların bedensel yorgunluklardan çok daha yıpratıcı olduğunun somut kanıtı gibiyim. Böyle durumlarda uyumakla da dinlenilmiyor üstelik. Annemle babam çoktan işe gitmişler. Salondaki kahvaltı sofrası beni bekliyor. Ses olmasın diye elektrik süpürgesini çalıştırmadım diyor Nurten abla. Bir şeyler ye de kaldırayım sofrayı. Ütü masasını açmış, babamın gömleklerini ütülüyor. Bu zorunlu gecikmeden hoşnut olmadığı her halinden belli. Kahvaltı faslının bir an önce bitmesini istiyor ki temizliğe başlayabilsin. Şöyle bir bakıyorum masaya. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Beyaz masa örtüsünün tam ortasında duran vişne reçeline ilişiyor gözüm. Kaseyi önüme çekip kaşıklamaya başlıyorum. Dünya gibi. Dünyanın yerine. Dünya niyetine. Midem bulanıyor, lavaboya koşuyorum. Toplayabilirsin sofrayı diyorum Nurten ablaya. Bir süre amaçsızca dolaşıyorum evin içinde. Sonra ayaklarım dünyanın kaldığı odaya götürüyor beni. Henüz kapısı açılmamış, konuğun arkasından temizlenme fırsatı bulunmamış, gizem dolu odaya. Adımımı attığım anda garip bir koku çarpıyor burnuma. Babamın söylediklerini aklıma getirmemeye çalışarak, farklı yakıştırmalar yapmaya kalkmadan havasız kalmış yorumunun ardına sığınarak pencereyi aralıyorum. Hiçbir olağanüstülük yok görünürde. Çarşaflarını toplayıp bir kenara koymuş dünya. Her yer ona bırakıldığı düzende. Konuk olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmış. Küçük odayı enine boyuna birkaç kez adımlayarak duvarları kaplayan ceviz lambriyi, komodini, elbise dolabını araştırıcı bakışlarla tarayarak, çekmeceleri açıp neyi bulmak istediğimi bilmediğim bir şeyleri arayarak dakikalarca oyalanıyorum içeride. Neler yaşadı bu birkaç metrelik alanda dünya? O gelmeden gözlerimi duvarlara bırakabilseydim keşke. Eroin. Kullandı mı gerçekten? Burada can arkadaşının ona sunduğu konuk odasında. Hem de damardan. Neler hissetti şırınganın iğnesini batırdığında? Canı yandı mı? Mutlu mu oldu? Tüm dertlerinden arındı mı? Suçluluk mu duydu yoksa? Üzüntüsünden kahrolup gitti yine. Gitti de onun için mi başı önünde? Yorgun ve suskun bir halde çıktı bu kapıdan dışarıya. Ne işim var bu odada benim? Onun solduğu havayı soluyarak, dokunduğu eşyaları okşayarak, özlemini hafifletmek için mi buradayım? Yok canım, kendi kendime bile itiraf edemesem de, küçücük bir ipucu, suçunu sabitleyecek minik bir kanıt bile değil mi aradığım? Çabaların boşuna Eylül. Kirli çarşafların toplamayı bile unutmamış arkadaşın. Halının üzerinde tek bir iplik parçası yok. Her yer tertemiz. Derli, toplu, masum bir konuk odası işte. Biraz havasız, hepsi o. Babamın varsayımlarını bile yatsıyacağım neredeyse. Onun tıbbi gözlemleri de umurumda değil. Kanıtsız suçlamanın ne anlamı var ki? Keşke dün gece konuştuklarımızı bir kalemde silebilsem. Beyin hücrelerime işleyen o zehirli iletileri yerleştikleri kuytu köşelerden çıkarıp tek tek ayıklayabilsem. Odanın temiz görünümü biraz olsun su serpiyor içime. Son bir kez etrafıma bakınıp çıkmaya hazırlanıyorum ki kapının girişindeki köşede halının üzerinde hasır çöp sepeti ilişiyor gözüme. Acele etmezsem birileri elimden alıverecekmiş gibi hızlı devrimlerle kavrayıp halının üzerine boca ediyorum sepeti. Yoğun bir kağıt kalabalığı, beyaz sayfalara yazılıp çizilmiş bir şeyler. Sonra da lokma lokma doğranmış. Duygularını, belki de içinden taşıp gelen isyanlarını kağıda döküp, ardından da yırtmış dünya. Daha sonra kendisiyle bile paylaşmak istemediği şeyleri neden geride bıraksın ki? Kağıt kırpıntılarının dibinde şişkince bir gazete yumağı var. İki yanından bükülerek sıkıca kapatılmış. Öylece bırakmak, yeniden sepete doldurup kapının önüne koymak geçiyor içimden. Yapamıyorum. Yavaşça açıyorum kağıdın bükümlerini. Küçük bir naylon torbanın içinde gene gazeteye sarılmış bir nesne geliyor elime. Kağıt ve naylon katmanlarının arasından dünyanın çöp yığını arasında yok etmeye çabaladığı gize ulaşıyorum sonunda. İğnesi eğilerek yana koyulmuş plastik küçük bir şırınga. Yanı sıra buruşturulmuş yaldızlı kağıt parçaları. Gözün açtın Eylül. Aradığın kanıtı buldun işte.
İyi de neden bu kadar yıkıldın ki?
Ardına sığınmaya çalıştığın cılız umutların bir anda yerle bir oldu diye mi? Yoksa aldatıldığını hissetmek mi dokundu sana? Evinde konuk ettiğin odada arkadaşının ihanetine uğradığını mı düşünüyorsun? Oysa ya hiç yalan söylemedi o sana. Hap yutmadığına yemin ederken samimiydi. Eroin ise soran olmamıştı ki. Belki de tutulmaya çalıştığın avuntularının boşa çıkması sarstı seni. Annenle babana karşı verdiğin savaşında yenik düştüğünü hayıflanıyorsun. Onca bağırıp çağırmanın ardından geldiğin noktayı içine sindiremiyorsun. Yediklerinin nedeni her neyse elinde sağlam kanıtın var artık. Kendinle gurur duyabilirsin. İstediğin yerinden vurabilirsin dünyayı. Bir darbede sen indirirsin. Olur biter. Dünyanın zaten karanlık dünyasını hepten karartmak öylesine kolay ki. Sahi yapabilecek misin bütün bunları? Akşam yemeğine oturduğumuzda hepimizin üstünde gözle görülür bir tutukluk var. Gün içinde yaşananların anlatıldığı sıradan konuşmalarla ısınan hava yavaş yavaş eski doğallığına kavuşuyor. Ben de dünkü asi ve hırçın davranışlarımdan kaynaklanan dar, bedenimi sıkan bir giysi gibi üzerimde taşıdığım ezikliği bir yana atıp annemle babamın başlattığı sohbete orta yerinden katılıyorum. Aramızda gizli bir anlaşma varmışçasına dünyanın adını dilimize almıyoruz bu akşam. Sanki buraya hiç gelmemiş, bizi alt üst eden davranışlarını sergilememiş, düzenimizi sarsıp daha önce olmadığı kadar sert tartışmaları yol açmamış gibi. Aile sıcaklığımızı kaldığımız yerden yeniden yakalayabilme başarısında hepimizin payı eşit. Aramızdaki güçlü bağın ufak tefek tartışmalarla sarsılmayacağını görmek ne güzel. Tam masadan kalkarken telefon çalıyor. Seni arıyorlar Eylül diye sesleniyor Nurten abla. Arkadaşınmış. Dünya mı acaba derken Ece'yi buluyorum karşımda. Sesi heyecanlı. Cengiz'le ilgili yeni bir sorun olmasın sakın. İyi haberlerim var sana diyor. Hayırdır? Annemle beraber İstanbul'dayız şu anda. Ev tuttuk. Rumeli Hisar üstünde. Görsen bayılırsın. Sevindim senin adına. Yalnız birileri başını ağrıtmasın sakın. Cengiz mi? Boş ver onu. Apartmanın güvenliği iyi. Camları demirli, kapısı sağlam. Tek başına mı oturacaksın? Ben de onun için aradım ya seni. Ev büyük, 3 oda bir salon. Bizimkiler yalnız oturmamı istemiyorlar. İlk sen geldin aklıma. Bu şirin evi benimle paylaşır mısın? Bilmem ki, diyorum şaşkınlıkla. Öyle ani oldu ki. Hemen yanıt vermen gerekmiyor. Düşün taşın, ailenle konuş ama biraz çabuk ol. Senin yerine başka birini aramak zorunda kalmayayım. Telefonu kapatıp salona dönüyorum. Kimmiş diyor annem merakla. Arayanın dünya olmadığını öğrenince rahatlıyor. Ece ile konuştuklarımızı anlatıyorum. Annemle babamın yüzleri aynı anda içlerinde ışık yanmış gibi birden aydınlanıveriyor. Harika bir teklif bu, diyor babam. Baştan beri söylemiyor muydum sana? Kalınacak en iyi yer insanın kendi evidir. Yurt köşelerinde çektiklerin yeter kızım, diye ona destek veriyor annem de. Hazır önüne çıkmışken kaçırma bu fırsatı. Yurt düzenine alıştım ben. Deli misin sen diyor annem. Yurtla ev bir olur mu hiç? İyi olan şeylere daha çabuk alışılır diyor babam da. Bak gör eve geçtikten sonra neden daha önce taşınmamışım diyeceksin. İkisi birden tek yürek olmuş üzerime geliyorlar. Biri bırakıp diğeri alıyor söz yağmuruna tutma nöbetini. Başka zaman olsa art niyet aramam ama şu anda beni dünyadan uzak tutma amacıyla dil döktüklerini sezebiliyorum. Hiç değilse kaldığımız yeri ayırarak içini rahatlatacaklar. Ya ben, böylesine cazip bir teklifi kabul etmemek için neden inatla direniyorum? İtiraf etmeliyim ki tüm kapıların ardından dünya çıkıyor. Açıkçası onu incitmekten korkuyorum. sırtımı dönüp gitmek, uçurumun kenarına gelmiş birini aşağıya itivermek gibi geliyor bana. Kafam karmakarışık. Bu durumda sağlıklı karar vermem çok zor. Biraz düşüneyim ben diye kalkıyorum yerimden. İyi düşün ama diyor annem. Sabah konuşur, ne yapacağımıza karar veririz. Hayır, benim güzel annem. O kararı tek başıma ben vereceğim. Size düşense yalnızca ona uymak. İçimden geçenleri açığa vurarak gönüllerini kırmanın anlamı yok. Varsın onlar alınacak kararda başrolü kendilerinin oynadığını sansınlar. Odama girer girmez ilk işim cep telefonundan dünyayı aramak oluyor. Onun bu konudaki düşüncelerini öğrenmeden, rızasını almadan parmağımı bile oynatmaya niyetim yok benim. Sesi hiç ummadığım kadar iyi geliyor dünyanın. Bomba gibiyim diyor neşeyle. Çok önemli kararlar aldım. Uygulamaya başladım bile. Geldiğinde gözlerine inanamayacaksın. Seviniyorum bu ani değişimi neye yoracağını bilmesem de. Mutlu oluyorum onun adına. İyimser halinden aldığım güçle Ecin'in tuttuğu evi, bana getirdiği teklifi, kendimce sıraladığım düzene göre anlatmaya koyuluyorum. Kafana göre takıl diyor. Zaten emrede kalıyorum. Beni düşünmesen. Keyfine bak. Gerginliğimin üzerine ilaç gibi geliyor bu sözler. Doğru ya, yurttaki yeri bir para var aslında. Hem kendinin hem de Emre'nin ailesine karşı dünya yurtta kalıyor diyebilmenin en kısa yolu. Ece'nin tuttuğu ev ya da yurtta kalmamın dünya yönünden ne farkı var ki? Çoğu geceler odaya uğramıyor bile. Okuldaki beraberliğimiz de eskisi gibi sürecek nasılsa. Gitgide ısınıyorum bu fikre. Evet evet, dünya da gönül koymadığına göre neden olmasın? 8 kişilik yurt odasından evimiz diyebileceğim bir mekana terfi etmek bana da çekici geliyor artık. Sabah uyandığımda annemi salonda kahvaltı masasının başında buluyorum. İşe gitmemiş beni bekliyor. Ev meselesini konuşacağız ya. Beni razı etmek için ne hazırlıklar yaptı kim bilir. İçimi okumak istercesine dikkatle yüzüme bakıyor. Konuşmaya başlamakla susup beklemek arasında kararsız. Huzursuz, ürkek hali içimi burkuyor. Boynuna sarılıp yanaklarından öpüyorum. Yeterince üzüldü şu son 2 gün içinde. Hem de hiç hak etmediği halde. İçine su serpecek sözcükleri geciktirmiyorum ben de. Kararımı verdim diyorum. Ece'nin yanına taşınacağım. Biliyordum zaten diye sevinçle kucaklıyor beni. Kızını düze çıkarmış, karşılaşabileceği tehlikelerden uzak tutmayı başarmış. Özverili bir annenin sevinci bu. Dudakları titriyor, neredeyse ağlayacak. Zavallıcık, büyük izninin dünyadan çıktığını ve şu andaki mutluluğunu ona borçlu olduğunu bir bilse. Hemen gidelim diyor. Yarın sabah uçağını yere yatırayım. Sen de eşyalarını topla. Öylesine hevesli görünüyor ki ne söylese karşı çıkmak gelmiyor içimden. Önümüzdeki pazartesi okullar açılıyor zaten. Yalnızca birkaç gün önce gitmiş olacağız. Ama farklı programlar yapmıştık Selen'le. Onunla beraber gidecektik İstanbul'a. Kolej ve dershane anılarını tazeleyerek keyifli bir yolculuğu paylaşacaktık. Canım arkadaşım, ilk kez tanışacak dersleriyle. Sosyoloji bölümündeki kaydını dondurup İzmir'e döndüğünden beri öyle az görüşüyoruz ki. Ev konusu da onu hiç ilgilendirmiyor. Bu dönem Kadıköy'de, teyzesinde kalacak. Gidiş dönüş zor olursa gelecek yıl bir şeyler düşünürüz diyor. Varlığıyla İstanbul'daki yaşamım farklı bir renk kazanacak. Buna inanıyorum. Hemen aramalıyım onu. İlk günden yarı yolda bıraktı deme sakın diye başlıyorum. Umulmadık gelişmeler oldu. Dur, tahmin edeyim. Okumak zor geldi. Evlenip İzmir'de kalmaya karar verdin. Dalga geçmese lan. Gerçekten de seninle gelemiyorum İstanbul'a. Anlatıyorum. Anlayışla karşılıyor beni. Şaka yolu takılmadan da edemiyor ama. Seni ekiyorum. İstanbul'a yollarına tek başına düşeceksin desene şuna. Bu işi de halledince rahatlıyorum. Eşyalarımı toplamaya başlayabilirim artık. 11. Uçaktan inince Ece ile buluşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'nin önüne geliyoruz annemle. Bizi eve o götürecek. Uzun zamandır ilk kez bu denli neşeli görüyorum Ece'yi. Ürküntülerini, kabuslarını geride bırakmış, umutla gülümsüyor geleceğine. Hoş geldiniz diye kucaklıyor annemle beni. Ne kadar sevindim bilemezsin Eylül. Kabul etmeyeceksin diye ödüm kopuyordu. Aynı evi paylaşacağım kişi sen olmalıydın. Başka birini aklıma bile getiremedim, inan. Okulun önündeki caddeden karşı tarafa geçip aşağıya doğru kırılan yol boyunca yürümeye başlıyoruz. Oldukça dik bir yokuş. Neyse ki mesafe kısa. Birkaç yüz metrelik yürüyüşün ardından işte burası diyor Ece. Bu semtte genellikle öğrencilere kiralanan türden pek yeni olmasa da fazla yıpranmamış sade bir apartman. Ön cepheden 4 katlıymış gibi görünüyor ama yokuş aşağı zemine oturtulduğundan arka cephete iki kat daha var aşağıda. Evimiz hemen girişte diyor Ece. Alt alta sıralanmış sillerden en sondakine basarken. Ağır demir kapıyı iterek bize yol gösteriyor. Tam karşıda kısa koridorun sonunda kapı önce aralanıyor, sonra da ardına kadar açılıyor. Ece'nin annesini yurt odasındaki kısa tanışmanın ardından ikinci kez görüşümüz bu. Ama köklü bir dostluğu uzun yıllar paylaşmışız gibi. Candan bir sevecenlikle karşılıyor bizi. Hep beraber salona geçiyoruz. Yeni tanışılmış, çiçeği burnunda bir ev beklerken her şey tamam, oturmuş bir düzenle karşılaşmak şaşırtıyor beni. Gördüğüm kadarıyla Meltem teyze ve Ece giderilecek hiçbir eksik bırakmamışlar. Hatta fazlasını bile yapmışlar. Belki de bu yüzden bu evde yaşayacak biri değil de birkaç saatliğine uğrayıvermiş konuk gibi hissediyorum kendimi. Bir yandan konuşmalara katılırken, bir yandan da büyük sayılabilecek giriş katında olmasına karşın ferahlığıyla içimi aydınlatıveren, lükse kaçmadan ama özenle döşenmiş salonu incelemeye koyuluyorum. Yerler parke, ortaya küçük bir halı atılmış, İskandinav tipi, ekose desenli dörtlü koltuk takımı, açılınca yatak olduğunu tahmin ettiğim bir kanepe, kare şeklindeki salonun karşı tarafında yuvarlak, ahşap bir masa ve sandalyeler, koltuklarla kanepenin kesiştiği köşede büyük ekran bir televizyon, iki duvarı boylu boyunca kaplayan pencerelerdeki hem tül hem de kalın perdeler, belli ki yeni. Öğrenci evlerindeki derleme toplama eşyalardan değil hiçbiri. Her şeyin yerli yerinde olduğunu görmek de içinde bulunduğum mekana biraz daha yabancılaşıyorum. Annemin de benzer duygular taşıdığını bakışlarından anlayabiliyorum. Elinize sağlık Meltem Hanım diyor. Ama biz de yapacak bir şeyler bıraksaydınız keşke. Bu sözleri iltifat ve teşekkür olarak algılıyor Meltem teyze. Bir haftadır İstanbul'dayız diyor. Daha önce erkek öğrenciler varmış burada. Evin halini görecektiniz. Badana, boya, temizlik. Epey yorulduk ama değdi galiba. Öyle yabancı gibi durma diyor Ece. Bendeki tutukluğun farkındalığıyla gelin evi gezelim. Eylül'de yaşayacağı ortama alışsın biraz. Bu sözlerle evin içindeki küçük turumuza başlıyoruz. Geniş holün karşısındaki koridorun üzerinde üç büyük oda var. En sağdaki Ece'nin perdesinden halısına, yatağından çalışma masasına, kitaplığına kadar her şeyiyle dört dörtlük bir oda. Onun yanındakinde açılır kapanır bir yatakla ütü masası dışında başka eşya yok. Burası konuk odası diyor Ece. Yakınlarımız ya da arkadaşlarımız geldiğinde kalabilecekler. Sol köşedeki oda bana ayrılmış ve henüz boş. Ancak Ece'ninkinin aynı perdelerden benim pencerelerime de takılmış. Burayı döşemek de bize kalıyor diyor annem. Yapacak bir şey bulamamaktan kaynaklanan eksiklenmeyle. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve ocak demirbaş diye açıklıyor Meltem teyze. Öğrencilere kiraya verdikleri için bazı ev sahipleri böyle eşyalı teslim ediyorlarmış evlerini. Bu konuda şanslıyız anlayacağınız. Birden gözleri parlayıveriyor annemin. Biz de bulaşık makinesi alalım bari diyor. Rahat etsin kızlarımız. Banyoya girdiğimizde bir eksik daha buluyor annem. Eskimiş, sorun çıkarabilecek şofbeni değiştirme görevini seve seve üstleniyor. Ece'nin pişirdiği kahvelerimizi içip kalkıyoruz. Çok işimiz var. Tek bir oda olsa da gereken eşyaları alıp yerleştirmek, yurttakiyle taban tabana zıt, yepyeni bir ev düzeni kurmak göründüğü kadar kolay değil. Annemle ilk durağımız dayanıklı tüketim malları satan bir mağaza oluyor. Çok programlı bir bulaşık makinesi seçiyor annem. Ne gerek var öğrenci evine diyecek oluyorum. Karışma sen diyor. Kızımın kullanacağı her şey en iyisinden olmalı. Hem o kadar masraf etmişler. Altında kalmayalım. Sonra da bir şofben beğeniyor. Hiç anlamadığım bir konu. Karışmıyorum. Karışsam da yararı yok zaten. Bildiğini okuyor annem. Evin adresini verip çıkıyoruz. Gün içinde götürüp takacaklar. Sıra benim odamı donatmakta. Bu konuda ters düşüyoruz annemle. Bana kalsa sıradan ve ucuz seçimler yapacağım. Şunun şurasında belli bir süre kullanacağım eşyalar. Bir türlü anlatamıyorum anneme. Seçeneklerden en pahalı olanına gidiyor eli. Beni hiç dinlemiyor. Hepsi de en kalitelisinden ceviz başlıklı karyola, yatak, etajer, elbise dolabı, çalışma masası, kitaplık ve güle güle otur armağanı olarak da son model bir kaset çalar. Akşam üzerine doğru işimiz bitiyor. Aldığımız eşyaları küçük bir kamyonette eve getiriyoruz. Mobilyacıların yatağı, dolabı ve kitaplığı kurmaları akşam saatlerini buluyor. Süslemeye geçebiliriz artık diyor annem. Yeni yorganımı beraberce nevresime geçiriyoruz. Çiçek desenli, eteği fırfırlı kapitona örtüyü de serince pek şirin oluyor yatağım. İçimden yükselen çocuksu bir sevinçle zıplayıp çıkıveriyorum üstüne. Annemin gözlerinde yakaladığım mutluluk ışıltısı daha da körüklüyor heyecanımı. İyi ettik galiba diyorum. Şüphen mi var diye gülüyor. Dur bakalım, bu daha başlangıç. Burada yaşayacağın her gün bir öncekinden daha güzel geçecek. Bulaşık makinesiyle şofbeni de getirip takmışlar. Eksiğimiz kalmadı artık diyor Meltem teyze. Eylül'ün odası da harika oldu. Güle güle otursunlar. Ne kadar yorulmuşuz meğer. Oturunca yorgunluğunu daha iyi anlıyor insan. Yeni evimizde ilk akşam yemeğim. Mantı yapmış Meltem teyze. Bol yoğurtlu, bol soslu. Pek güzel olmuş. Tembel işi diyor. Dondurulmuş, hazır mantı. Olur mu hiç diye karşı çıkıyor annem. Bu şartlarda bundan iyisi can sağlığı. Hem açmaya da hem hazır. Ne fark eder ki? Tadını veren sosu. Ellerine sağlık, harika olmuş. Bizim için bir de yardımcı kadın ayarlamış Meltem teyze. Yan apartmandaki kapıcının karısı diyor. Haftada bir gün gelecek. Temizlik, ütü, yemek de yapıyormuş. Öğrenci evlerine gide gele çok gönlü çalışmaya alışmış. Bu iyi işte diyor annem. Gözümüz arkada kalmayacak desenize. Birden durgunlaşıveriyor Meltem teyze. Ece'nin üzerinde yoğunlaştırdığı bakışlarını ondan alıp uzaklarda bir noktaya dikiyor. Annemin son sözlerinden etkilendiği belli. Gözünün, aklının, tüm varlığının arkada kalmaması. Mümkün mü bu? Cengiz'in ne zaman, ne yapacağı belli değil ki. Doğrudan konuya girmese de uyarılarını dolaylı yoldan, sıralamaktan kendini alamıyor Meltem teyze. Kapıda çift kilit var diyor. Zinciri de taktırdık. Pencereler demirli. Kapıcı ve karısı da durumdan haberdar. Kim o demeden, göz deliğinden bakmadan kimseye kapıyı açmayın. Yaşadığınız en ufacık bir olumsuzluğu bile bize ileteceksiniz. Üzülürler, telaşlanırlar diye örtbas etmek ya da ertelemek yok. Biraz önceki keyifli havamızın üzerine çöken kara bulutları kovmak mümkün olsa keşke. Kafalarımızda çöreklenmiş öfke dolu ürküntüyü bir kalemde silip atabilsek. Kimliği belli bir düşmanı yapabileceği hamleleri önceden hesaplamak zorunda olmasak. Evimiz demenin ötesinde, yuvamız diyebileceğimiz yeni mekanımızda Ece ile beni nelerin beklediğini bir bilebilsem. Kurduğumuz bu huzur dolu düzene gölge düşürecek hiçbir şey yaşamayalım diye dualar ediyorum içimden. Elimden daha fazlasını gelme içine, kendimizi gelişmelerin seyrine bırakmak zorunda oluşumuza hayıflanarak. Evimizde geçireceğimiz ilk pazar günü bu. Ece ile de ilk kez baş başa kalıyoruz zaten. Annem cuma akşamı, Meltem teyzeyi de bu sabah uğurladık. Cuma sabahı annemle beraber yurda gittik. Ayten Hanım'a ayrılacağımı haber vermek ve veda etmek için. Böyle aniden pat diye olur mu diye tavır koydu önce. Neden baştan haber vermemişsin? Annem ay başına kadar olan yurt parasını fazladan vereceğimizi söyleyince sustu. Eşyalarını aldın mı diye sordu. Giysilerim dışında yatağı, yorgan almaya niyetim yok ama nereye bırakabilirim onları? Olduğu yerde kalsın. İhtiyacı olan birilerine veririm ben. 3-5 parça eşyayı bavula doldurup çıktık odadan. Hayret, en ufacık bir burukluk bile yok içimde. Oysa benim bildiğim Eylül, evden okula giderken bile mahzunlaşır. Demek ki anımsamaya değecek önemde pek güzel şeyler yaşamamışım burada. Aynı akşam uçakla İzmir'e döndü annem. İlk ayrılışımızdaki gözyaşlarının izi yoktu yanaklarımızda. Ya aramıza mesafe girmesini kanıksadık ya da yeni ev heyecanı. Çekeceğimiz özlemin önüne geçti. Meltem teyzenin de gidişiyle boşalıverdi ev. Ece ile yalnız kaldığımız ilk gece belli etmemeye çalışsak da biraz tedirgindik. Kapının kilidini, zinciri, pencereleri tekrar tekrar kontrol ettikten sonra odalarımıza çekildik. Uzunca bir süre uyuyamadım. Koskoca evin bir köşesinde Ece, diğerinde ben. Cengiz korkusu olmasa bile yeni ortamdaki ilk duygularımızın yadırgama, hatta küçük çaplı bir ürküntü olması doğal değil mi? Sabah Ece'nin kapımı tıklatmasıyla uyandım. Çayı demlemiş, kahvaltı hazırlamış, beni çağırıyor. Hep böyle tembel misindir sen? Bu hafta benden ama gelecek pazar kahvaltı nöbeti sende, bilmiş ol. Fırlayıp kalkıyorum. Dolabımız Meltem teyzenin ve annemin birbirleriyle yarışırcasına torba torba taşıdıkları yiyeceklerle dop dolu. Ece de elinden geleni yapmış doğrusu. Omlet, üzerine kekik ve pul biber serpilmiş, zeytinyağı dökülmüş domates ve salatalık, peynir, zeytin çeşitleri, reçeller. Gelecek hafta krep yapayım sana diyorum. Peki iyi beceririm o işi. Güle söyleye sıcak bir sohbeti paylaşarak kahvaltımızı yapıyoruz. Yurt odasında farkında bile olmadığım özelliklerini keşfediyorum Ece'nin. Öyle çok ortak noktamız var ki, dünyayla beraberken hissettiğim huzursuzluğun tersine son derece rahatım Ece'nin yanında. Sahi ne yapıyor acaba dünya? vazgeçmem gereken ama kanıma girmiş, belalı bir sevgili gibi düşünmeden edemiyorum onu. Nasıl da özledim. Neyse, az kaldı. Ele avuca sığmaz sevgili belalımı yarın görebileceğim. Bakalım ne sürprizler hazırlıyor gene bana. Öğleden sonra evimizin ilk konuklarını ağırlıyoruz Ece ile. Seçil, Kerem ve Anıl. Hepsi de bu sabah gelmişler İstanbul'a. Ayaklarının tozuyla bizi ziyaret etmeyi de görev bilmişler. Anıl'ın elinde kocaman bir paket var. Güle güle oturun diye masanın üzerine bırakıyor. Küçük bir tost makinesi bu. Üç arkadaş paralarını birleştirip almışlar. Öğrencilikte böyle ormanlar beklenmez diye tepki gösteriyorum. Kendimiz için aldık diye gülüyor Kerem. Canımız tost istediğinde gidecek yerimiz olsun diye. Tost ekmeği getirmeyi de unutmamışlar. Hep beraber mutfağa giriyoruz. Şenlik şamata, dört koldan tostlarımızı hazırlıyoruz. Bu kadar güzelini daha önce hiç yemedim diyor Seçil. Ellerimize sağlık. Armağanınızın marifeti diyorum. Teşekkür ederiz. Bu armağanın dördüncü bir ortağı daha var diyor Anıl. Ama sizin korkunuzdan getiremedik onu. Hakkını yemeyelim. Payına düşen parayı kuruşuna kadar ödedi. Tüm gözler Anıl'a çevriliyor. Tahmin edemediniz mi diye gülüyor. Kim olacak? Bizim Cengiz. Kapkara bir bulut geçiyor Ece'nin gözlerinden. Çay bardağını tutan eli kasılı veriyor. Titreyen dudaklarından ağlamak üzere olduğunu kestirebiliyorum. Şakası bile hoş değil Anıl diye bağırıyorum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Pardon diye kekeliyor. Böyle olacağını düşünemedim. Özür dilerim. Ece'nin kendine gelmesi epey zaman alıyor. Gerçekten de bu kadar büyütülecek bir durum yok ortada. Ama çektiklerinden sonra Cengiz'in adı bile Ece'yi dile etmeye yetiyor. Bu konuyu fobi haline getirdiği kesin. Kendi gölgesinden bile korkuyor artık. Konuklarımızı yolcu ettikten sonra erkenden yatıyor Ece. Kitabımı alıp odama çekiliyorum ben de. Yarın hepimiz için farklı bir gün. Pek çok şeyin başlangıcı. Yepyeni bir pencere açılıyor önümüze. O pencerenin gerisinde iyilikler, güzellikler olsun istiyorum. Hem benim hem de tüm sevdiklerim için. Psikoloji bölümü birinci dönem öğrencisiyim artık. Sorumluluklarım var. Geride bıraktığım günlerdeki kadar rahat olamayacağımı biliyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki okul yaşantım yeni başlıyor aslında. Derslerime gereken önemi göstermeye kararlıyım. İçim kıpır kıpır, ilkokula adım atan çömez öğrenciler gibi hissediyorum kendimi. Evim, okulum, derslerim, hepsinde çiçeği burnunda. Yaşayacağın tüm yenilikler hayırlı olsun Eylül. Güzellikler getirsin sana. Beklentilerine kavuşmak için fazla bir şey yapman gerekmiyor. Önünde uzanan aydınlık yolda, bugüne kadarki çizginden sapmadan, yere sağlam basarak yürümen, Eylül gibi olman, Eylül gibi kalman yeter.